Ayrım 9.
Hayata ezilmek bu. Örgütsüzlük, kültürsüzlük. Mahalle kahveleri kapanıyor. Kafelerde yabancıyız. Hani Almanya'da büyüyüp buraya gelen çocuklarımız var ya, uyum sağlayamıyor. Biz de onlar gibiyiz. Biz kendi memleketimize uyum sağlayamıyoruz. Kim bize neden yaşadığımızı anlatacak? Kim bize ne aradığımızı anlatacak? Kim bize yaşamın heyecanını verecek? Bütün bunları sen yapacaksın diyorlar. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Ben de biliyorum kendi kabuğuna çekilmenin yaşamak olmadığını. Ben de biliyorum eve sığınmanın, kahveye sığınmanın çare olmadığını. Nasıl çıkayım buralardan? Neye güvenip çıkayım buralardan? Kime güvenip çıkayım buralardan? Kendine güven de çık demek kolay. Kendime güvenim mi kaldı benim? Ne bilgisayar biliyorum, ne İngilizce, ne telekomünikasyon. Bunları bilemezsen mahalle kahvesinden çıkamazsın ki. Son zamanlarda kafam iyice karıştı. İyisi nedir, kötüsü nedir ayıramıyorum. Çağ atlıyoruz diyorlar ya. Galiba çağ atlarken bacaklarım kırıldı. Belki de lafın özü budur. Bir yazı böyle bitebilir ama insan böyle bitmez. İnsanı insan yapan bilincidir. Bilinç de geleceği neden ve nasıl olduğunu bilerek değiştirme istenci, iradesi. Bu kültürsüzleşme sürecine karşı çıkmak onun için zorunlu. Karşı çıkış örgütlenmedir, politik örgütlenme. İnsana güvence verecek, evrensel kültürü verecek politik örgütlenme. Sabır gerekecektir, sıkıntılara göğüs germek gerekecektir. Ama insanımızı yalnızlığından, korkularından kurtarmanın yolu budur. İnsanımızı sürüleşmekten kurtarmanın yolu budur. İnsan olmanın başka yolu yok ki. Görev, karşı kültüre karşı çıkmaktır. Televizyonda bir zakkum programı yapıldı. Programda siz de biliyorsunuz zakkumun kansere iyi geldiği, Doktor Ziya Özel adındaki doktorun zakkumdan kendi yaptığı ilacı kanserli hastalara uyguladığı, kanserli hastaların nasıl iyileştiği uzun uzun anlatıldı. Sonradan çok tartışılan bu program neden yapılmıştı? Vuralhan olayını unutturmak için mi? Gerçekten de unutturdu. MIT raporu konusunu unutturmak için mi? Onu unutturamadı. Bu zakkum programının bir önemli yanı da nasıl yapılabildiğidir. Bunu az düşündük sanıyorum. Nasıl oldu da böylesine bilim dışı, böylesine bilime karşı bir program yapılabilmişti? Bilime karşı, evet. Çünkü ortaya hiçbir bilimsel veri konmadan, hiçbir bilim adamı konuşturulmadan, hiçbir başka görüşe yer vermeden böyle bir program nasıl yapılmıştı? Bu program bir karşı kültür saldırısıydı. Karşı kültür. Bunu kültüre karşı, antik kültür anlamında kullanıyorum. Nedir karşı kültür? Evrensel çağdaş değerler kültürüne karşı yerel geçmiş değerler kültürü. Zakkum olayına bakalım. Bu olayda bütün kanser biliminin, kemoterapinin, üniversitenin, tıp biliminin geçirdiği yüzyılların reddi yok mu? Bu program, bakmayın siz batıya, tıbba, ilaçlara, bakmayın siz üniversiteye, profesörlere falana filana. Her şey bizde var ama inkarcılar bunu görmezden gelirler. İşte size bir Türk doktorunun, işte size bir Türk bitkisi, zakkum. İşte kanserin ilacı bulundu, demedi mi? İşte karşı kültür budur. Halka şu düşünceler benimsetilmedi mi? Kardeşim, nedir bu profesörlerin yaptığı? Adam kanserin ilacını bulmuş işte. Nedir bu kıskançlık? Ayıp vallahi. Bırakın da kanserli hastalar tedavi olsun. Bu kadarı da olmaz. İşte karşı kültür budur. Karşı kültür ulusal değil. Yerel sözcüğünü bilerek kullandım. Ulusallık evrenselliğin dışında kalmaz. Ulusallık evrensellikten etkilenir, evrenselliği özümler. Ulusallığı çağdaşlık olarak sunmak karşı kültürün özelliklerinden birisi. Karşı kültür yerelliği savunuyor. Ulusal kavramını sadece kullanıyor. Mahmut Tali Öngören'i hep dikkatle okurum. Bu kez de bravo dedim. Televizyonda oynatılan iki diziyi birbirinden ne güzel ayırdı. Kuruluşla Ateşten Günleri. Kuruluş bir karşı kültür ürünü. Kuruluş şunları söylüyor. Bak biz neyiz, aslımız neymiş, nasıl kurulmuşuz? Biz nasıl üstünüz, biz nice değerliyiz, biz her şeye bedeliz. Buradaki böbürlenme topluma biz Viyana kapılarındayken sunacaktır. Şimdi biz Türklerin o Viyanalarda, o Almanyalarda nice düşkünlüklerini görmezden gelerek Ateşten Günler bir kültür ürünüdür. Doğru, ulusal tarihimizin sayfalarını birer birer çeviriyor. Atatürk bir kültür insanıdır. 12 Eylül Atatürkçüleri, karşı kültür insanları. Aralarındaki fark değil, karşıtlık. 12 Eylül'den önce de var olan ama 12 Eylül'le resmileşen karşı kültürü iyi tanımak gerekiyor. Çünkü karşı kültürün örgütlü, çok yönlü, bilinçli, etkili, resmi destekli bir yapısı var. Karşı kültürün dili, müziği, sineması, gençlik anlayışı, yayın politikası, dünya görüşü var. Karşı kültürün dili mesele diyor, imkan diyor, müsbet diyor, cemiyet diyor. Ama ne çare, sorunu, olanağı, olumluyu, toplumu kaldıramıyor. Karşı kültürün müziği arabesk. Arabesk, acıyla mutlu olmanın, çaresizliği bağrına basmanın, durup durup kendini ağlamanın müziği. Arabesk, sinsi bir bencilliğin müziği. Tutulması, karşı kültüre çok uymasından. Bence tasavvuf musikisi gerçek anlamda karşı kültür müziği değil. Böyle kullanılması şaşırtmamalı. Tasavvuf musikisi özünde derinlikleri olan, karşı çıkışları olan, kendine özgü teslimiyeti olan bir müzik. Allah'a adanmış bir müzik, ulusal yanı var. Karşı kültür müzikte tıkanmışlığını çok seslilik yöntemiyle aşmaya çalışıyor. Çok seslilik dedikleri de çok kişinin aynı notayı teganni etmesi. Oysa çok seslilik değişik sesleri ortak duygulara, ortak düşüncelere yöneltmek demek. Tıpkı onların demokrasisiyle bizim demokrasimiz arasındaki fark gibi. Ne çare, karşı kültür halk türkülerini ortadan kaldıramıyor. Beethoven'ı reddetmiyor, Mozart'ı silemiyor. Halk türkülerini pek de anlamadan Beethoven'ı, Mozart'ı bir tutamcık sunarak zaman dolduruyor. Ama Ruhi Su'yu yasaklıyor, Theodorakis'i yasaklıyor, Zülfü Livaneli'yi yasaklıyor. Onlar düşman. Karşı kültürün gençlik anlayışı belli. İtaat, disiplin, tek tiplik, çalışma, Atatürkçü bir gençlik isteniyor. Ama buradaki Atatürkçülük, Atatürk'ün anladığı, görmek istediği gibi değil. Japon gelenekleriyle Amerikan teknolojisinin buluştuğu bir gençlik özlemi bu. Öyle bir genç olacak ki Japonlar gibi büyüklerine bağlı olacak, verilen emirleri hiç düşünmeden yerine getirecek, kendi dışındaki her şeyi düşman görecek, diğer yandan da İngilizce bilecek, bilgisayar öğrenecek, makine gibi çalışacak. Onun içinde karşı kültür, gençliğin zararlı her şeyden uzak durmasını istiyor. Kitaplar, dergiler, hele hele örgütler ve politika. Karşı kültürün yayın politikası açık, yalın, etkili. Kendi denetimi dışındaki bütün yayınları olabilirse ortadan kaldırmak, olamazsa azaltmak, daraltmak, kendi denetimindeki yayınları arttırmak, genişletmek. Elindeki araçlar etkili. Kağıt fiyatları, muzur yasası, hazırlanan yalan yayın haber yasağı, gerekirse yenileri düşünülecek. Kağıt fiyatlarını alabildiğini arttırıyor. Daha az gazete okunsun, daha az kitap okunsun. Kağıt fiyatlarını alabildiğini arttırıyor. Gazeteler, dergiler satışa çıkamasın, ilan arasınlar. İlan ne demek? Sermayeye bağımlı olmak demek. Resmi ilanlar zaten ellerinde. Sermaye nereye ilan verir? Kendi görüşünde olanlara. Hangi ağaç kendini kesecek baltaya gölge verir? Sermaye öyle bilinçsiz ağaç değil. Karşı kültürün dünya görüşü mü? Elbette var. Kesin ayrımlı bir dünya görüşü bu. Dünya coğrafyası deyince Amerika Birleşik Devletleri. Amerika kıtası ABD demek. Latin Amerika bu coğrafyada yok gibi. Japonya var. Hem de model olarak. Orta Doğu var. İslam dünyası olarak. Pakistan var. Kardeş ülke. Dünya coğrafyası bu kadar. Bir de Altaylar var. Orta Asya. Asıl vatanımız Kızıl Elma. Karşı kültürün müziği de bu coğrafyaya uygun. Pop müzik. Amerikalı değil mi? Başımızın tacı. Dinsel musikimiz de var. Güney Amerika'nın müziği mi? Brezilyalı sambaya hay hay. Arjantinli tango. Aman efendim, anılarımızın müziği. Kim? Victor Jara. Şil'deki isyanı müziği mi? Düşman. Cazı dinleyin. Biz istemeyiz ya. Siz isterseniz dinleyin. Ama cazın zencilerin isyanından doğduğunu düşünmeyin. O yasak. Karşı kültürün görüşünde tarih de var. Resmi tarih. Resmi tarihte biz varız. Biz Osmanlılarız. Dünyayı fethetmişiz. Daha da fethedecekken içeriden ihanetlere uğramışız. İçimizde hainler çıkmış, bizi bölmüşler, gerilemişiz. Tarih bu. Tarihimizde herkes düşman. Türkiye Türk'ten başka dost yok. Ruslar baş düşman. Bulgarlar bizim eski sütçümüz, düşman. Yunan düşman. Araplar düşman. İran düşman. Avrupa hepten düşman. Onlar Haçlılar. Bugün de düşman. Bakmayın siz Avrupa hikayesine. Çıkarımız öyle olduğundan. Aslında düşman. Aramızda din düşmanlığı var. Ermeni, Yahudi, Rum düşman. Ermeni kanlı düşman. Yahudi zaten dünyanın düşmanı. Ah Hitler, kestin kestin de şunları bitiremedin. Rum düşman ya, gavurun bize yakını. Ayıdan post, gavurdan dost olmaz. Resmi tarih düşmanlık tarihidir. Yalnızlığımızın tarihi. Amerika dost, ara sıra düşmanlık ediyorsa da içindeki düşmanlardan o. Ermeniler, Rumlar lobi yapıyorlar ondan. Yoksa Amerika dost, Kuzey Amerika, ABD dost. Yahudilerin durumu karışık. Amerika öyle istiyorsa İsrail dost, sıkıntılı dost ama dost. Bugünlerde Filistinlilere çok üzülüyoruz. Amerika öyle mi istiyor? Bilmem. Neydi o televizyonlardaki haber? İsrail askerleri Filistinli gençlerin kolunu taşla kırıyordu. Bu ne insanlık dışı iş? Tüylerim diken diken oldu. İnsanlık dışı. Bizde kırılan kollar mı? Yok, o olmaz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bizimki bizde kalmalı. Sıddık Bilgin'e mi ne yapılmış? Duymadım. Televizyon gösterdi mi? Doğrusunu kim biliyor? İlhan Erdost mu? Ne olmuş? Döve döve öldürmüşler mi? Duymadım. Televizyonda var mıydı? Bilmiyorum. Karşı kültürün sineması, televizyon. 50 milyonun sineması o. Karşı kültürün çocuk filmleri, He-Man, Voltron, Pollyanna, Çiçek Kız, Amerikan, Japon yapımları, yerli filmleri, haberler, icraatın içinden. İyi filmler, iyi yapımlar mı? Korsan yayın onlar. Tek tük gözden kaçırılanlar. Böyle başa böyle tıraş diyenlere katılmıyorum. Eğer böyle deseydim ne yazardım ne konuşurdum. Ben halkımıza inanıyorum. Halkımızın ağırbaşlı, bilge, görmüş geçirmiş, suskun ama düşünen, bilen ama güvenemeyen, öncülerinin şaşırttığı, kendi kabuğuna çekilmiş bir halktır. Halkımız karşı kültürün saldırısına uğramıştır. Halkımız yıllardan beri karşı kültürün saldırısına uğramıştır. Korumasız kalmıştır, yalnız kalmıştır, umarsız kalmıştır. Halkımızın kurtuluşu kültürdedir. Halkımızın kurtuluşu evrensel, çağdaş kültürdedir. Kurtuluşumuz karşı kültüre karşı çıkmaktır. Birbirimizi bilerek, birbirimizi destekleyerek, birbirimizle dayanışarak. Gazetelerimizi yaşatmalıyız, dergilerimizi yaşatmalıyız. Sinemalarımızı, tiyatrolarımızı, yazarlarımızı, çizerlerimizi, insanlarımızı yaşatmalıyız. Onlar halkımızın, toplumumuzun soluk alışıdır. Onlar halkımızın, toplumumuzun toprağıdır, çiçeğidir, umududur. Kendimizi bataklıkta bir çiçek görmekten vazgeçelim. Biz bu toplumun insanlarıyız. Bu halkın içindekileriz. Biz halkız. Ne güzel söylemiş Neruda. Benim hayatım bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır. Bir şair hayatıdır. Öyle doğru buluyorum ki bu sözü. Öyle iyi anlıyorum ki. Dostlarım, karşı kültüre karşı çıkalım. Kültüre, evrensel çağdaş değerlere sahip çıkmayı bilelim. Görevlerimizi savsaklamayalım, ertelemeyelim, azımsamayalım. Bizi biz yapan kültürdür. İnsanı yapacak olan da kültürdür. Bilgisayarla konken oynamak. Bu bilgisayarla konken oynanır mı? Bilgisayar pazarlamacısı bu soruyla karşılaşınca durakladı. Sadece bir an için. İyi bir pazarlamacı asla duraklamazdı. Eğitim kurslarında bu nokta üzerinde epeyce durulmuştu. O anı anladı. Soruyu yanıtladı. Elbette hanımefendi. Ev bilgisayarları hanımların en büyük yardımcısıdır. Kapris yapmayan, yorulmayan, canı sıkılmayan, tabak kırmayan tek yardımcı. Bütçenizi en iyi biçimde hesaplar, gelir gider dengenizi yapar, önemli günleri unutmaz, istediğiniz programa uyar, istediğiniz bilgiyi alır, istediğiniz zaman size verir. Konken oynar mı konken? Oynar elbette. Konken oynamaz mı hiç? Konken de oynar. Hazır konken programı olduğunu sanmıyorum. Biz hemen hazırlarız. Oyununuzu nasıl zevkli hale getirir göreceksiniz. Bilim ve teknolojideki gelişmeler toplumu nasıl mı etkiliyor? İşte gördüğünüz gibi. En son teknik gelişmelerle yapılmış müzik setleri. Balanslı, stereo, equalizerlı, hi-fi'li. Ne güzel oluyor böyle bir müzik setinde Tüdanya'yı dinlemek. Seni sevmeyen ölsün teknoloji. Video, teknolojik gelişmenin ürünü. Her şeyi artık evinizde izleyebilirsiniz. Konserler, sualtı dünyaları, bitkilerin hayatı, hayvanların dünyası, birbirinden güzel belgeseller. Gidin bir videocuya arayın bakalım birisi var mı? Ara sıra çevredeki videoculara uğruyorum, konuşmalara kulak kabartıyorum. Nasıl bir film istiyorsunuz? Bu macera, şu duygusal, şu yeni geldi, komedi. Siz nasıl bir film isterdiniz? Bilmem, Serpil Çakmaklı'nın neleri vardı? Video filmlerinin kendine özgü bir dili var. İlgileniyorsanız bileceksiniz. Macera heyecanlandırır, duygusal ağlatır, komedi güldürür, gençlik filmi eğlendirir. Hangisini isterdiniz? Yoksa bir gerilim filmi mi? Telsiz olayını biliyorsunuz. İnsanların haberleşmesine yeni boyutlar kazandıran telsiz, teknolojik gelişmenin yaygınlaşan bir ürünü. Halk bandında Kara Kartal Menekşe'yi arıyor. Menekşe bir yandan kara kartala yanıt veriyor, diğer yandan başka kuşların arayışlarını dinliyor. Telsiz neredeyse arkadaş aramanın simgesi oldu çıktı. Bilimsel ilerlemenin, teknolojik gelişmenin toplumumuzda en yaygın ürünü televizyon. Televizyonun nasıl kullanıldığını görüyoruz. Televizyonun en sevilen dizisi Perihan Abla. Biraz yerlileştirilmiş, biraz çağdaşlaştırılmış bir Pollyanna. Yazanların da, oynayanların da şöyle dudak ucuyla gülümsediklerini görür gibiyim. Ne yapacaksın? Halk buna gülüyor. Eski yaşlıların kızlara okuma yazma öğretmemek için öne sürdükleri bir neden vardı. Kızı okutursan aşk mektubu yazmayı öğrenir. Biz de pek farkına varmadan benzer bir tepki içine mi giriyoruz? Elbette hayır. Bütün bu olup bitenlerde şaşılacak çok şey yok. Bilimsel ilerleme, teknolojik gelişme, başka kültürlerin üretimi. O kültürlerde bu gelişmelerin altyapısı var. Onlar gazete okuyan, kitap okuyan, arabayı günlük hayatlarının bir parçası yapmış, yabancı dil bilmeyi araç sayabilen, toplumsal değer yargıları yüzyıllar boyunca değişmeye uğramış bir kültürün insanları. Bizim başka bir kültürümüz var. Geleneksel kültürden kopmuş, çağdaş kültüre ulaşamamış, yerellikten uzaklaşmış, evrensele varamamış, biraz orada, biraz burada, biraz nerede bilinmeyen bir kültür. Eminönü Meydanı'nda başka bir kültür vardır, Atatürk Kültür Merkezi'nin büyük salonunda başka bir kültür. Florya Plajı'nda başka bir kültür vardır, sinema günlerinde başka bir kültür. Antik Efes harabelerinde başka bir kültür vardır, kent kalıntılarının hemen çıkışındaki tuvalette başka bir kültür. Onun için de Mozart'ın müziğine lahmacunun kokusu siniyor, Tarkovski'nin filmine arabesk fon müziği oluyor. Şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak şey bu şaşkınlığı görememek. Milattan önce insanoğlunun erişebildiği en yüksek hız saatte 8-10 kilometreymiş. 18. yüzyılda bu hız saatte 15 kilometreye çıkmış. Posta arabalarının hızı bu kadar. İnsanoğlu 5000 yıl içinde hızını ancak 5 kilometre arttırabilmiş. 20. yüzyılda bu hız baş döndürücü bir grafikle artıyor. 1923'lerde saatte 200 kilometre. 1970'lerde saatte 15 bin kilometre. Saatte 15 bin kilometre hızla insanoğlu Ay'a gidiyor. İnsanın başı dönmüş. Bizim insanımız ne yapsın ki? Bizim insanımız. Kim bu bizim insanımız? Geleneksel güvenceleri yıkılmış, aile parçaları dağılmış, çocukları nerede iş bulursa oraya dağılmış, günlük geçim derdi başına çökmüş, başına bir iş gelirse kimsenin arayıp soracağına inanmayan, olup bitenlere akıl erdiremeyen, çareyi hiçbir şeye karışmamakta bulan, ürkütülmüş, korkutulmuş, yalnızlaştırılmış, tabulara tıkanmış, fetişlere boğulmuş, özlemleri gördükleriyle sınırlanmış, korkuları bilmedikleriyle büyütülmüş bizim insanımız. Bu hıza nasıl akıl erdirsin, nasıl ayak uydursun? Şaşılacak bir şey yok. Ama çözümsüzlük kendi çözümünü içinde taşır. Umutsuzluk umudunu kendi yaratır. Diyalektik bu. İnsanoğlu belki de yarattığı tarihinin hiçbir döneminde iyi ile kötüyü bu kadar yan yana, bu kadar iç içe yaşamadı. Bugünkü durum teknolojik gelişmenin hızlandırdığı zamana, küçülttüğü dünyaya bağlıdır. Televizyonda uzaya giden füzeyi gören insan, isterse yerel kültürden, ulusal kültüre geçmemiş olsun, bir anda kendini dünyanın dışına çıkmış bulacaktır. Olup bitenin ne olduğunu anlamasa da. Cebine bir kibrit koyan insan, bu kibrit kutusunun arkasında 300 yıl bulunduğunu ne bilir, ne düşünür. Kibrit kutusunun arkasındaki 300 yılda kırmızı fosforun bulunuşu, yapılan sayısız deney, beyaz fosforun ortaya çıkışı onu hiç ilgilendirmez. Ama bir kutu kibrit, kimyanın göz kamaştırıcı gelişmesidir. Nükleer fiziğin gelişmesi, sokaktaki adam için orta çağların simyasından farksızdır. Ama Çernobil'den yanmaya başlayan nükleer santralden sonra, sabah çayını içerken duralayan insan, hiç bilmediği nükleer fiziği yaşamaya başlamıştır. Bir nükleer kazadan nükleer savaşa uzanan yolu düşünmesi, istendiği kadar engellensin, elini çayına uzatırken duralayan insanın gelişmesi durdurulamaz. Sigmund Freud'un çocukta cinselliğin varlığını söylediği zaman kendi çevresinde kopan fırtınaları nasıl unuturuz? Bugün bizim durağan diye düşündüğümüz toplumumuzda bile cinselliğin nedenlerinin tartışıldığını bir düşünelim. Psikolojinin gelişiminin nerelere uzandığını daha iyi anlarız. Bilimlerin ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi, insanın da toplumun da bize öyle olması gerekirmiş gibi gelen evrim süreçlerini zorluyor. Hala yüzyıl kavramını aklımızdan çıkarıp atamadık. Oysa yüzyıl kavramı çok gerilerde kaldı. Yüzyıl kavramı posta arabalarıyla birlikte müzede yerini almalı. Bugünün 10 yılı belki de geçmişin 100 yılı. Belki bugünün 10 yılı da yanlış. Belki bugünün 5 yılı. Belki bugünün her yılı. Çağ kavramını yeniden düşünmek gerekiyor. İnsanın şaşırması bizi şaşırtmamalı. İnsanın şaşırması doğal. Bu şaşkınlık aşılacaktır. Diyalektik bu. Geçmiş yüzyılların güvenceleri yıkılmıştır. Thomas Mann'in Brandenburg ailesi yeniden okunmalı. Artık şirketini kurup da torununun o şirketin başına geçmesini düşünmek yersiz geliyor. Çünkü yüzyıl yıkılmıştır. İnsanın şaşkınlığı bu yıkıntının yerine neyi kuracağını bilememesinden. Arayışının özü bu. Geçmişe dönüşünün nedeni bu. Geçmişi özlemesinin nedeni bu. Din kültürünün yeniden yükselmesinin nedeni bu. Güvenceyi özlemek. Aşırı hızdan başı dönen insanın durması, soluklanması, ne oluyor diye bakınması. Bakın, İslam kültürü aya gidilmezi çoktan bıraktı. Şimdilerde aya gidileceğinin Kur'an'da yazılı olduğunu bilgisayarla kanıtlamaya çalışıyorlar. Teknolojik gelişme kendi kültürünü, kendi insanını yaratıyor. Teknolojik gelişmenin kültürü saatte 15 bin kilometreyi aşan hızın kültürüdür. Koskoca evrende küçülüp küçülüp nokta gibi kalan dünyanın kültürüdür. Her şeyin bir anda yok olacağını bilmenin kültürüdür. Teknolojik gelişmenin kültürü insanı kendi yarınını yeniden yaratmak zorunda bırakmıştır. Artık kendiliğinden gelecek, rahat, güvenli bir yarın yoktur. İnsanın rahatsızlığı burada, yarınsız kalmışlığında. Yeni bir insan gerekiyor. Sorumluluğu artmış, işi artmış. Her şeyi yeniden düşünmek zorunda kalmış, her şeyden sorumlu yeni bir insan. Nükleer savaşa hayır diye yürüyen milyonlar, işte bu yeniden insanlardır. Bizim sıkıntımızsa yeni insan olmamak. Elbette kolay değil yeni insan olmak. Pençeden ele geçişin, elin çakmak taşına uzanışının, parmakların piyanoya değişinin arkasında yüz milyonlarca yıl var. Bizimse önümüzde milyonlarca yıl yok. Yüzyıllar bile yok. Sadece yıllar var, aylar var, günler var. Bir de hiç unutmayalım, bir de kurumlaşmış baskı var. Bütün bilimsel gelişmeleri, bütün teknolojik gelişmeleri bilerek, isteyerek kullanan kurumlaşmış baskı. Nükleer fiziği nükleer bomba için kullanan, kimyayı zehirli gaz için kullanan, biyolojiyi üstün ırk için kullanan, psikolojiyi düzene uyan insan için kullanan kurumlaşmış baskı. Ataman Tangür'ün Bilim ve Sanat Dergisi'nin Temmuz 1987 sayısında çıkan çok önemli yazısını okumadınızsa okuyun. Okudunuzsa bir daha okuyun. Ataman, eline sağlık. Bu kurumlaşmış baskının arkasında da ideoloji var, politika var. Yeni insan bütün bunları yenerek, bütün bunları aşarak yeni insan olacak. Başka yolu yok. Yeni insanın varoluşu da kurumlaşmış baskıya karşı çıkışına bağlı, ideolojiye karşı yeni ideoloji çıkarışına bağlı, politikaya karşı yeni politika üretişine bağlı. Bunun yolu da demokrasiden geçiyor. Bunun yolu da demokrasiden, yani düşünce özgürlüğünden, örgütlenme özgürlüğünden, insan haklarına sahip çıkmaktan geçiyor. Politika yapmak hakkına sahip çıkmaktan geçiyor. Yoksa insanı yarınsızlık beklemiyor, kötü yarın bekliyor. İnsan yarınına sahip çıkmak zorunda, iyi yarınını kendi yaratmak zorunda. Sorumluluğu burada, gücü burada, kararı burada, eylemi burada, seçimi burada. İnsanın yarattığı tarihinin hiçbir döneminde iyi ile kötü bu kadar birbirine yakın, bu kadar birbiriyle iç içe olmadı. İnsan bütün bunları aşacaktır, hiç kuşkum yok. Bütün bunları aşmasaydı insan olmazdı ki. Tatil kitabı var mı? Gümüldür'deydik. Tatil için gelmiştik. Bir kamu kuruluşunun dinlenme yerinde 15 günlük bir dönem için kalacaktık. Ege'nin bu şirin kıyısında doğa çok güzeldi, çevre sessizdi, kuruluş orta halliydi, insanlar candandı. Gittiğim her yere kitap götürürüm. Oraya giderken de yanımıza kitaplar almıştım. Ama kitap okumak bir serüvendir. Serüven sevenlerin de yeni fırsatlara açık olması gerekir. Gördüğüyle yetinmemek, bulduğuyla doymamak serüvencilerin ortak özelliği değil midir? Yemek masasını paylaştığımız Ankara'dan gelmiş bir aile vardı. Baba, anne, iki akıllı, sevimli genç çocukları. Baba mühendisti, ağırbaşlı, babacan, ölçülü bir insan. Yanınızda kitap var mı diye sordum. Serüvencinin vazgeçilmez tutkusu araştırmaktır. Var dedi, size vereyim. Kitap serüvencisi tutkuludur. Elinde kitap varken bile yanında kitap okuyanın elindekine bakar. Bir masanın yanından geçerken masanın üstüne duran kitaba göz atmadan geçemez. Kitabın adını yakalayamazsa durup sormaktan çekinmez. Ertesi gün yeni dostumuz bir kitap getirdi. Yıllar öncesiydi. Adı aklımda tam kaldı mı bilmiyorum. Vietnam zindanlarında gibi bir şeydi. Doğrusu yeni dostumuzun böyle bir kitap getireceğini ummamıştım. Öyle kendi halinde, öyle gündelik hayatını yaşayan bir tip sergiliyordu ki, kitaba bir göz atmaya karar verdim. Doğrusu bir tatil yeri için çok çekici gelmemişti. Kumun üzerine örtüyü serdim. Havluyu ıvır zıvır yerleştirdim. Saatin 10 gibi olduğunu anımsıyorum. Daha denize girmek için erkendi. Kitabın ilk sayfasına göz atmakla başladım. Kitap bir Vietcong liderinin anılarıydı. Güney Vietnamlıların eline esir düşmüştü. Önemli bir kişi olduğu için arkadaşlarının adını, kuzeyin gücüne ilişkin bilgilerini öğrenmek istiyorlardı. Bunun için de her türlü işkenceyi yapıyorlardı. Doğulların insan bedenine, insan ruhuna, insanın sinirlerine ilişkin bütün bilgilerini işkencelerinde kullanıyorlardı. Vietcong'lu savaşçı ise bütün bunlara hazırlıklıydı. Onca işkenceye gık demiyor, hiçbir bildiğini söylemiyordu. Bedeninin her noktası işkencenin her biçimine uğramıştı. Bir yıldan fazla bir sürenin böyle geçtiğini okuduğumu anımsıyorum. Son bir gün hücresine yeni biri gelmişti. Bu kişi kendisine şunları söylemişti. Ben yeni hapishane müdürüyüm. Size yanlış davranıldığını öğrendim. Biz size saygı duyarız. Size hakkınız olduğu gibi davranılacaktır. Yemek verilmesini emrettim. Banyo yapacaksınız. Sigara verilecektir. Başka bir isteğiniz olursa söyleyin. Vietcong lideri bir şey söylememiştir. Gelenin de düşman olduğunu düşünmektedir. Düşmandan iyi bir şey gelmez. Bu tutum taktiktir. Ondan bildiklerini öğrenmenin yeni bir yoludur. Hiçbir şey söylemez. Gerçekten de banyoya götürülür, yıkanır, hücresine döndüğü zaman yemek getirildiğini görür. Yemekleri yer, sigara verilmiştir, içer. Birkaç gün böyle geçer. Sonra hapishane müdürü gelir, oturur. Biraz söyleşmek istemektedir. Esir lideri Vietnam'ın hepsinin memleketi olduğunu, bu savaşın saçma olduğunu, başkalarının işine yaradığını, eğer el ele verirlerse ülkelerini kurtaracaklarını söyler. Esir lider dikkatle dinler, gene bir şey söylemez. Hapishane müdürü kendisinin bir şey söylemesini istemediğini, sadece düşünmesini istediğini anlatır. Sonra da çıkar gider. Birkaç gün daha geçer. Hapishane müdürü gene gelir.